yer yolunda tekrar birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Kamil Uğur Yaralı. Avukat. Kamil Bey İstanbul Hukuk'tan mezun. 2010 yılına kadar Hukukçular Derneği'nin başkanlığını yaptı. Diğer arkadaşımız zaten Avukat Ceyhun Bektan. Görüyorsunuz. Arkadaşımız. Kamil Bey, sizden öncelikle neler yapıyorsunuz? Avukatlık dışında yine faaliyetleriniz, çalışmalarınız devam ediyor. Kendi bir hukuk bürünüz var. Biraz bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii. Hikayeli yayınlar. Şimdi ben 2010 senesine kadar söylediğiniz gibi Kişiler Derneği'nin başkanlığı yaptım. O zamana kadar da yoğun olarak sivil toplum faaliyetlerimiz devam etti. Sonra biraz böyle bir hani kardeşlerimize bakalım. Ama sivil toplum ve avukatlığa dair takım bu sorunlar bizim yakamızı bırakmıyor. Bu sene biliyorsunuz İstanbul Barosu'nda bir seçim var. İstanbul Barosu'nda kimden dönem var. Avukat kaçak. Programlarla İstanbul Barosu programlarında Türkiye'nin programlarında Türkiye'nin yaşadığı sorcalarla işte sağlıklı bir şeyler var. Bunlardan çok şey yapamıyorsunuz. Aynen öyle bir şeyler var. Burada bir takım görevimiz var, çalışmalarımız var. Bir taraftan işte kendi işlerimizi devam ettiriyoruz. Şunlar tarihinde en azından sıralarda itibaren farklı olarak çalıştık. Türkiye'de biliyorsunuz. Belli sağlık. Şunlar da yakın Türkiye'de birçok şeyde vesile oldu. Yaşar Akçası'nın sıraşık dışı tarihinde bir takım bir şeyler faaliyetler vesaire. Özellikle önce son zamanlarda faaliyetlerimiz yoğunlaşmıştı. Bu arada tabii bir takım uluslararası toplantılarda sağladık. Uluslararası mesela Akınarız Sınıfı sırasında Türkiye'ye gidiyoruz. Bunlar artık ceza avukatı deyince kimi dersiniz olanı yaklaşıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Belki bu sırasında getirdik. Onun Türkiye'deki avukatlara, avukatların düşünme tarzına ceza denildi ihtimalle ki kim şöyle yani farkları oldu. Bunun dışında özellikle olarak şeyde faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Belki de bu kadar geç kardeşlerimiz formasyonla şekilde yetiştiği seçim. Şimdi söyleyecek bir günlerde müslahımızın da geçmiş dönemlerde
bu akşam Türkiye'deki yargı sistemi hakkında sizin görüşlerinizi aldım. Belki başka bir takım konuları ortaya koyduğunuz üzerine konuşmak istiyorum. Bunların belki hani hepimiz için en önemlilerinden bir tanesi insan hakları. Ve insan hakları ihlalleri. Son dönemde bu konuda Türkiye'de ciddi anlamda gelişmeler olduğunu hepimiz izliyoruz. Aslında yargı sistemi gittikçe daha iyi yapıyor. Şahsen ben kendi adıma düşünüyorum. Ama yine de eksikler var, problemler var. Halen tam anlamıyla ortadan kalktığını söylediğim gibi geçmişte çok ciddi bir program olan işkence konusu var. Bu konularla görüşlerinizle alarak başlayalım.
Evet. Yani gayet bir şekilde aslında söylemiş. Yani Türkiye benim avukatlar başında 80 yılların sonlarında 90 yıllar bir takım siyasi olaylar biliyorsunuz yaşandı. 12 yılı arkasından birinci dışkan süreçleri göstermek. Bütün bu zaman dolayında baktığım zaman çok ciddi insan hakları ihlalleri yaşandı Türkiye'de. Özellikle 18 Şubat sürecinde maruz özellikle yani müvekkillerimiz de maruz kaldı. Bazı avukat arkadaşlarımız da maruz kaldı. Çok ciddi şeyler yaşandı. Yani önümüzde avukat arkadaşlarımız da şey aldılar vesaire falan. Bunlar daha çok tabii fikir suçlarabileceğimiz kategoride bu anlamda şeylerdi. Ama 2000'li sonlardan itibaren gerçekten çok ciddi hem mevzuattan da anlayış açısından ama Türkiye'de mevzuatı değiştirdi ki o zaman da bir zihniyet eğitimiyle gerçekleştirmek. en müthiş tatlı baktığı zaman, en müthiş tatlı baktığı zaman o sanatlık bir anında daha önde olan insanların resmi olmasıyla genel anlayı başladığını görüyorsunuz. Türkiye tabi daha açıkçası sadece tutulmamaya da başladı. Bu çok önemli. Geçik araçları vesaire. İşte ben bir takım şeyler bir zıkladıyordu. Yani işte faillik bir çıkar. Daha sonra göz altında kayıtlar vesaire falan. Bunlar Türkiye'nin geçmişinin bilinen son şeyleri, gerçeklikleri. Ama Türkiye'de bunlar gerçekten artık değişti. Yani ama yine de şeyden bunu takip ediyoruz, biliyoruz. Mesela işte bana avukat merkezindeki arkadaşlar bana takip ediyoruz. Yakın arkadaşım merkezin başındaki bazen avukatlara olarak da bana sanatları ihlal ettim. Selam anlamlar vesaire oluyor. Ama şunu şey yapabiliriz. İşkence özellikle hemen hemen sıfıra doğru yaklaştı. Yani Türkiye'de artık eskisi gibi bazen biliyorsunuz soruşturmalarda en karakterlerinde sistematik hali hiçbir şey değil. Yani önceden bir şey alınlardı. Tezgahlarda geçerdi. Arkasından normal prosedür işlemeye başlardı. Artık genel anlamda daha nitelik hale geldi. Nitelik kişisel bir takım takıntılar vesaire falan, öfkeyle yapılan bir takım şeyler vesaire. Çünkü artık mahkemelerimiz de yasak değil, elde edilen yasak yöntemler ve elde edilen belirleri kabul etmiyor. Bir etkisi olmuyor. Bir tür şeyleri kullanan, yasak yöntemleri kullanan görevler açısından da şahsi bir takım mesuliyetler geliyor. Artık burada kontrol mekanizmaları da zorlamış durumda. Artık toplum daha örgütlü bir toplum. Yani demokrasi de artık katılımcı demokrasiye doğru geçiyoruz. Yani insanlar sadece sandıkta gidip oylamalarla kalmıyorlar. Bir de bunu takibinde yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşları da çok yaygın atmaya başladı. Eskiden sivil toplum kuruluşları bu kadar etkin değildi. Birçok anlamda bakıyorsunuz. İşte kadınlar, çocuklar, özellikle toplumda pozitif olarak korunması gereken takım durumlar. Örgütlemiyorlar. Kadınların bir takım vesaire planı var. Toplum bu manada bence iyiye doğru gidiyor düşünüyorum.
Şöyle, çünkü çok yakın bir zamanda kadar işlemlediğiniz gibi sistematik yapılan bir şey ki zaten hani anlamak için çok fazla bir şey gerekiyor. Çok farklı zamanlarda gözaltına almış farklı insanların anlattığı işkence olayları yine bir birbirine aynısı. Yani tabii başladığı andan bitene kadar
yöntemler yöntemler adı kalmış. Tabii sen şuna gidip bir sen filisi nasıl yöntemci oluyor? Yok, sen böyle bir sene yöntemler mi?
Hani bir tane bağlanan bu başta bekletildiğinde. Yani şimdi dolayısıyla zaten bildiğini tanımıyor bu insanlar bile bir aynı şeyleri anlatıyorsa zaten bir türlü yatak yaşına yeter ki yani bir sürü fiili denirler var. Ve işin tabii o zaman için yargı adına hani çok kabul edilemeyecek tarafı bu ifadeler, bu şekilde olan ifadelere dayandırılarak açılan yüzlerce davalar, davalardan çıkan cezai hükümler söz konusu. İnşallah
şey, bir zamanlar fezlekeyle başlıyor, fezlekeyle bitecek fikirle. Yani emniyet işi nasıl şey yaptıysa, tespit ettiyse, belirlediyse, nasıl bir çerçeve çizdiyse, belirleri nasıl nitelendirdiyse o şekilde başlıyor, o şekilde bitiyor. Ama hala fezlekelerin ciddi bir şeyi var. Yani tabii topluma bir yerde ama bu çok ciddi bir şey var.
Ben gerçekten konuyu çok önemli konuya temas ettim. Ben biraz geriden alacağım konuyu. 60 darbesinden sonrasını alacağım. Evet. 61 yılında eski Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde bir değişiklik oluyor. Bu 243. madde işkenceyle ilgili yapılan suçlardan yardımcı sözünü yönlendiren madde. Ben müsaadenizle onu okumak istiyorum. Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarından ve sahil hükümet memurlarından biri. Mazlum bulunan kimsenin düğünlerini söyletmek için işkence eder, yani zalimane veya gayri insani veya hasiyet manalara başvurursa 5 seneye kadar ağır hapis ve müebbeden ve muhakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası da mahkum olur. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var. Mahkemelerin ve meclislerin hakimleri ve başkanları işkence fiilinin faili, muhtemel faili olmalı olarak planlanmış bende. Bu çok önemli bir konu. Yani bir hakim düşünün, bir savcı düşünün. Herhangi bir işkence fiilinin mağdur olarak tefekkür edilmiş. Bu çok korkunç bir şey. Siz sonrasında o insanın huzuruna gidip yargılanacaksınız. Hani yasama yapan, yani kanun düzenleyen insanların bunu bu şekilde tefekkür etmesi ve düzenlemesi aslında konuya bakış açıları gösteriyor. Ve bu 99 yılına kadar, yani değişiklik 26.8.1999'da yapılmış. 1999 yılına kadar, 1961'den 99 yılına kadar bu şekilde yapmış. Düşünün, Türkiye'de 38 yıl boyunca işkence suçunun muhtemel faili hakimler ve savcılar olarak düşünülmüş. Şimdi böyle bir ortamda insanların işkenceye karşı tolerans göstermemiz düşünülemez zaten. Ya, suç ortağı konumdalar zaten düşünülmüş kanunda. O insanların bakış açısı her zaman işkenceyi tolere edecekler bu düzenler. Zaten bakıyoruz işkence davalarında Türkiye'nin aleyhindeki mahkumiyet oranlarına bu oranı çok korkunç olacaktı yani. Hala o, deminden Uğur Bey de söyledi, o zihinsel dönüşümü biz gerçekleştiremedik. Gerçekten 2002 yılında şimdi hükümet döneminden sonra işkenceyi sıfır tolerans prensibi çerçevesinde bir adım atıldı. Ama tam olarak bir zihniyet dönüşüm gerçekleşmedi bu konuda. Siz kurallara ne kadar koyarsanız koyun, önemli değil. Maddeleri değiştirebilirsiniz ama insanların zihniyeti değiştirmediği sürece bir şey fark etmiyor. Nitekim işkence davaları ilgili oranlar da bize bunu gösteriyor. Ben müsaadenizle birkaç istatistik okumak istiyorum. ...29.511 polis olmak üzere 34.931 kolluk kuvveti hakkında işkence nedeniyle şikayette bulunmuş. Savcılar 20.000 kişi hakkında takipsizlik kararı vermiş. Düşünün, 34.000 kişiden 20.000 kişi hakkında takipsizlik kararı veriyor işkence iddiasında. 8.415 kişi hakkında kamu davası açılmış. Mahkemeye giren işkence davaları da %90 oranında beraber sonuçlanmış. Şimdi bu korkunç bir oran. Yani ne yaparsanız yapın, nispi olarak bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz ama mutlak bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Yani işkence konusunda Türkiye mutlak bir şekilde bir dönüşüm gerçekleştirdi, zihniyet değiştirdi. Hakimler ve savcılar burada çok büyük görev düşüyor. Çünkü ülkemizin uluslararası arenadaki itibarı bu konu ile birlikte çok ilintili. Ya biz bunu yapmadığımız sürece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sürekli olarak bize mahkumiyet olarak kararlar dönmeye devam ediyor. Türkiye ile ilgili işkence davaları gittiğinde anındaki yargıçlar bize dudak tutmaya devam edecekler. Bir şey değişmeyecek yani. Türkiye'nin orada işkence olur zaten. Ya biz bunu değiştirmedik. Biz bunu değiştirmediğimiz sürecinde hakimlerimiz savcılarımız işkenceye tolerans gösterdikleri sürece kendi ülkelerine yargıda bulunmuyor.
Tabii ki.
Tam tersine zarar olmuyor.
Bir de zaten anının ceza vermesi onlar bir tarafta. Yani istiklilik olarak böyle bir şeyi kendimize asla yapıştırmamamız lazım. Biz sonuçta vicdanlı olmakla, güzel ahlaklı olmakla, imanlı olmakla, yani bu özellikleri de tanımam mümkün. Adil olmakla, yani bütün dünyaya, kendi yakın çevresine başka olmak üzere adalet dağıtmış bir büyük devleti görebiliriz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ya şimdi böyle bir durumda hani böyle bir şey dediğim gibi nasıl kabul görülebilir ki?
Evet.
Yani insanlar kendisine işkence eden birisini şikayet etmeye çekiniyor. Niye? Diyor ki ya zaten şikayet etsem bir sonuç alamayacak.
Evet.
Sonra bir daha aynı yerlere düşersem eyvah yandım o zaman bana çok daha fazla
işkenceler de ben gidecek.
Evet mesela hani sağlık kontrolüne götürülen birisi bana işkence ettiler diyemiyor.
Evet.
Niye kim görecek onlarla beraber aynı yere?
Evet.
Şimdi devlet ilgilenciyi vermezse onun başına yani o kişi suçlu da olabilir, suçsuz da olabilir. Zaten suçluysa yargılanacak gerekli cezası verilip onu kanunlar çerçevesinde çekecek. Bir de suçsuz da olabilir. Yani iki türlüsünde de yanlış. Bir de yani masum bir insan da bu muhabbeyle geçiyor diye. Onun için ben hakikaten bu çok önemli bir konu. İnşallah daha iyiye doğru sizin de dediğiniz gibi bir giriş var.
Evet.
Ama çok daha hızlı ve
unsurlarına sahip olan bir şey olması lazım. Evet. Yani bunu emniyette halletmiş olmak tek başına azaltmak bir şey değil.
Evet.
Yani bunun hiç yargıda hale alınmayan bir şey olması lazım. Yani evet. Şimdi burada işkence varsa yani onunla gelen biri hakikaten tamamıyla anlatsız olmalı. Bunu yapan da her kim olursa olsun mutlaka kanunlar çerçevesinde bunun karşılığını görmeli. Peki, daha yapmasın.
Şimdi benim en çok önemli bir konu ekranası kurdu Erkan Bey. Bu sağlık olayı konusu gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi genel sistem içerisinde şöyle bir durum var. Normalde Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği var. Diyor ki, eğer insanlar gözaltına alındıklarında devlet hastanelerine getirilirse, onlar hakkındaki raporlar başlarında polis bulunmaksızın izlenmelidir. Bir. İkinci olarak, ayrı olarak mutlaka muayene edilir. Üçüncü olarak, onlarla ilgili olarak düzenlenen raporlar üç misalla düzenlenir. Bir misalsı kurumda kalır, bir misalsı kapalı zarf içerisinde kendi bize gönderilir. Üçüncü misal olarak da soruşturma bakanlığına gönderilir. Şimdi baktığımızda hiçbir şekilde böyle bir uygulama yapılmıyor. İnsanlar 70-80'er kişilerle halinde, yani tatil halinde tabiri caizse, hastaneye götürülüyor. Bir şeyin var mı diye soruluyor. Yanında polis var. Ne diyecek ki zaten insan? Birazdan şey diyecek. Yine göz ağrı şuraya diyecek. Bir şey diyebilir mi yani? Zaten temizleniyor giderken bir şey dersen bak. Biz sana zaten buradan daha fazlasını yapıyorsun. Temizleniyor. Böyle bir ortamda hiç şekilde insanların üzgün bir şekilde muayene edilmesi ve oradan sonuç çıkması mümkün değil. Şimdi kalkıp da mahkemeye de bu şekilde kafile halinde düzenlenen raporlara bakarak yapılan yardımlarda bir karar vermesi ve o raporları dikkate alması daha da facia bir konu
yaratıyor. Ama işte başka bir seçenek şey yapmıyorlar, bırakmıyorlar. Yani evet. Taraftan, yani hakimiyet tarafından, savcının tarafından baktığınız zaman aslında hala Türkiye'de adli kolluk yok. Yani şimdi adli kolluk olsa, kurulmuş olsa bir tür sıkıcı azalmış olacak. Hı. Şimdi savcının kendinde polis teşkilatı, yani teşkilatı dışında onun işte yeni toplama kişilerin vesaire hale getirmiş, yardımcısı olan bir teşkilat yok. Ve açıkçası onları biraz böyle süstürmek de pek istemiyorlar. Yani yalnızlaşacaklar. Kime iş yaptıracaklar? Genel olarak bizde savcılar kolay kolay adli binasından dışarı çıkmazlar. Böyle bir şeyimiz var. İtalya'da biliyorsunuz savcılar elinde tabancayla diğer baskına bizzat operasyonunu falan yönettiler. Böyle bir şey yok. Savcıların hem kürsüden aşağı inmesi lazım, önce bir kürsüden aşağı inmesi lazım. Ondan sonra da aşağıya sokağa çıkması lazım. Bu çok önemli. Olmadığı içinde polis onun ne getirirse şey yapmıyor, çok fazla tartışmıyor. Yani normal olarak mesela yargılamalar bitiyor, önemli şeylerden birisi. Hakimin yapılan bütün denilleri, itibarları kesinlikle süreçten geçirmesidir. Nedir? Onları yaralayacağız. Herkese bunu tartışacak. Deliller sağlık toplanmış mı, toplanmamış mı vesaire. Bu süreçten geçecek. Sonra bunun üzerine karar inşa edecek. Şimdi adli konu muhakkak kurulması gerekiyor. Kurulmadığı müddetçe, yani siz tamam insanları eğitirsiniz vesaire filan bir tarafta uygulama iyileşecek ama mevzu hakkında iyileşmesi lazım. Ama şöyle bir sıkıntımız var tabii. Yani siz işte kağıt üzerinde istediğiniz değişikliği yapıyorsunuz. Ama ispat mahkemesi gibi hani dünyada komik olaylar şeyinde anlatılabilecek tarzdan, tarzdan işte senelerden beri ispat mahkemeleri var, kanunda var. Ama fiilatta yok. Böyle olacaksa bir kıymeti adresi kalmıyor. Yani mevzuat eşitliğinde sadece bir onun eğitimi bunun altyapısı vesaire bunların hepsini yapacaksınız, ayıracaksınız. Yani adli kolluk kuş, emniyetten bazı görevleri oraya aktar da değil. Yani o polis kafası, emniyet mevsimi kafasıyla düşünecektir. Onun farklı bir anlayış da tabii olması lazım. Şimdi mesela bir de önemli şeylerden birisi karar odası sisteminde sanki hem sanırım işte şüphelinin yüreğine önce aleyhine olan belirleri toplar. Ama ben hiç bir savcının yer alan belirleri topladığı şimdiye kadar görmüyor. Yani genel olarak aleyhine olanları toplar. Yani şimdi adli kolluk da böyle zaten çok şey olmazsa yapılıyor. Suçlayıcı, suçlayıcı aleyhine olan bölümde kalacak şekilde. Halbuki işte samimliğine olan şeylerin toplanması lazım. Ama oraya doğru gidiyor diye tanımlıyorum. Yani bunun başka yolu. Sizin gözünüz bir şey de önemli. Mesela işkenceyle alakalı şeylerde, suçlarda iddianame yansıyan şeylerin sayısı çok az. Ama savcıların diğer suçlarla ilgili şeylere baktığı zaman da farklı bir şey görüyorsunuz. Farklı bir yapı görüyorsunuz. Orada yani onu besleyen, kovulan bir şey var. Biraz da tabii yani bu derin yapılarla ilgili yapılan soruşturmalar vesaire ile aslında derin suçlarla ilgili olan bir zihniyetin de yani aslında göz önüne sürmesi söz konusu oluyor yavaşlar.
Hakkı hesabı yok. Ve yani bunların artık kimse peşine düşmüyor. Yani bunlara göre hakikaten çok çok ilerlemiş durumdayız. Bu işkence konulardan biri. Peki sizce adil yargılamanın önünde Türkiye'de başka ne tip problemler var? Yani benim mesela kafamdan geçen birkaç yıl da yani basın kimi zaman çok etkili olur. Basında meydana gelen bir kampanya ister istemez önden bir insan yargılayan işte hakimlerine, oradaki mahkemedeki savcılara etkileyebiliyor. Yani bu bir problem. Üst mahkemeler ciddi anlamda genel mahkemelerin verdiği kararlar üzerinde bir etki oluşturuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu ne kadar, ne derece olmalı? Sınırların nasıl olmalı? Ya da Türkiye'de muhalif bir problem mi?
Ya şöyle, tabii eskiye göre çok ciddi bir iyileşme var. Özellikle yargının istiklerine baktığımız zaman işte mesele kısıtlanan hükümetler vesaire filan anayasa mahkemesine bunların demokratikleştiğini aslında görüyorsunuz. Yargının olarak yakın zamana kadar Türkiye'deki bürokrasinin bir şey uzantısıydı ve halk oraya hiçbir şekilde müdahil olamıyordu. Onların seçimini etkili olamıyordu. Son anayasa değişikliği ve sonrasında yapılan HSK şeyiyle, seçimiyle bu mahzun öncesi de şey yapıldı, giderildi. Ama Türkiye'de hala bir kamplaşmalar ne yazık ki. Yani şey yaptığımız zaman, yaptığımız zaman bu kamplaşmalar içinde tabii yargı sadece Türkiye'yi yandıran idare ettiği yargı üzerinden esasen siyasetin bir takım problemleri halletmişler. Yani yargının üzerinde çok ciddi bir müşterinde. Siyasetin halledilmesi gereken veya toplumun başka alanlarında halledilmesi, kültürel, sosyal olarak halledilmesi gereken şeyler hep yargı üzerinde halledilmeye çalışıyor. Bir de yargının taraftan yükünü arttırıyor. Yemeği takım güç mücadeleleri de yargı üzerinde yapılıyor. Yani yargının amacı nedir? Aslında adaleti gerçekleştirmek. Ama hukuk bir araç haline geldiğinde bu işlemini bir yerine getiremiyor. Çünkü Türkiye'de bu söylediğimiz mahsullar gittikçe yapıldı, azaltıldı. Ama şuraya doğru da gitmesi lazım. Yani işte eskinin zalimleri, bugünün mağdurları veya eskinin mazlumları zalimleri olmamalı. Yani çizgiye çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü neticede adaletin bir hakem meclisi oluşu çok çok önemli. Hakimleri ne olursa olsun eski meclisinde biliyorsunuz işte hakimleri sıfatla hepsi yapmak istedim. Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Önemli şeyler. Baskı altında kalmayacak. Kendi duygularını ve başka düşünceleri araya katmayacak. Sadece ve sadece adaleti düşünecek. Ve hakim meclisinde adalet mekanizması. Şimdi bazı insanların bugün ya işte bugün belki iktidarda olan insanları bugün işte yargı önüne çıkıyorlar. Takım yabancı şeyler de oluyor. Yani baktığınız zaman ya bu adam zamanında şunu yapmış. Gerçekten o bahsettiğimiz krallık döneminin aktörleri olan şeyler var. İnsanlar var. Yani bilen yöneticilerini çıkarıyorlar ama çıkarırken de işte adaletten şaşmamak lazım. Yani toplumun bir kesiminde bunlar doğru olur, yanlış olur. Yanlış bir takım algılara sebep olacak şekilde bir yargılar faaliyetini yönetmek lazım. Ve bu da ancak toplumun yargı üzerindeki denetimi mesela ne yapıldı bu esasın anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmeseydi HSYK üyeleri daha demokratik bir şekilde seçilecekti. Bir yer zannettiler ki ya biz yargıda hakimiz bu nispi temsil sistemi diyebiliriz bir sistem vardı. Ne yaptılar? Yapılsın. Kim en fazla oy alırsa onun listesi seçilsin. Ne oldu? Bu tas tasar etti. Ve çoğunculuk üzerine taşıyan bir şey olmadı. Çoğunluğun size sevkası olmuş oldu. Aslında toplumun daha çoğulcu bir yapıya doğru gitmesi lazım. Yani her bir işlem insanın toplumdaki yapmacı
orada da
bulunması lazım. Ne düşünüyorsa en doğrusu budur. Yani herkesin toplumun bu demokratik kanallar içinde kendini ifade edebilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani ne de onu yansıması gerekiyor. Toplumda tabii sizin bahsettiğiniz işte medya vesaire bir etkili bilmenin nerede bahsedilmeyi nerede bitti de bazen birbirine karışabiliyor. Yani mesela işte yargıyı etkileme gibi bugün bir çok önemli şey kavram var. Devam eden yargılar var, yargılamalar var. Bu yargı hakkında bir takım yayınlar yapılıyor. Bazen doğru, bazen yanlış, bazen yönlendirici bir takım yayınlar olabiliyor. İşte burada insan hakları, kişi hakları, nerede başlıyor, nerede bitiyor. Bakıyorsunuz en baştan daha masumiyet kadesinin işlediği bir şeyde insanlar ne diyorlar? Mahkum olmana bir şey diyorlar. Yani bu kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun, esasen kimsenin bu durumda olmaması gerekiyor. Herkesin hukuk önünde eşit olması ve hukuk güvencesinden faydalanabilmesi lazım. Yani bu toplum daha gelebilecekse, bu memleket daha yaşandığı bir toplum olacaksa hep birlikte bunu yapmak zorundayız. Bunun zayıf olan, davranımın ve insanların, güçlü olmayan insanların da hakkında olmamız lazım. Yani bunun başka yolu yok.
Ben zaten başka bir hukukta bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Ama ben şeyi zaten önemli ben düşünmüyorum. Mesela hani bunun bir revanş gibi düşünüldüğü bence suni olarak biraz ortaya çıkmış bir
görev var. Yani bazı insanlar da bu anlayacağım.
Sebep olan bir takım hani bu böyle anlanmasına sebep olabilecek bir takım şeyler olmuş olabilir ama yani işin özüne ve gereğine bakmak lazım. Yani hepimizin belli bir yaştaki herkesin çok net içinde yaşadığı çok karanlık bir dönem vardı. Yani bu çok korkunç bir şey. Normal birisi evinden alıp götürülüp öldürülüp bir daha da haber almayı bilmiyor. Ya da devletin kimliğiyle ilgileri gelip bir insanı alıp götürüp bir daha ondan haber almanın böyle durumlar oluyor. Yani o insana çok ciddi anlamda işkence yapılıyor. Ondan sonra masum oradan başında da öyle neyse hani sanki hiçbir şey yokmuş gibi gelmiyor. Şimdi bunlar çok anormal şeyler. Şimdi bunlar bir şekilde ulaştığı düşünülen insanlar ki bunların arasında mutlaka masum olanlar da çıkacaktır. Yargılanıyorsa bu kimsenin aldığı bir revanş değildir.
Yani sonuna kadar bunun hesabı sorulacak. Yani kanun önünde, yargı önünde eşitlik yargı. Adam genel olabilir, para olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir gayet bir başka konudur. Vesaire oluyor, olmuyor. Hiç önemli değil.
Önemli değil. Tabii.
Hesabını soracaksın.
Bir dönemde mesela bunlar mağdur olmuş insanların da böyle bir yargılamanın başlamış olmasına sevinmesinde de bir garip. Yani bir mağduriyet yaşamış, kendisini mağdur eden insanların, belki hani kimisi de şahsen biliyor kendi mağduriyet yaşadığı için. Yani şu anda Tanrı'nın hukuk yolunda hesap veriyor olması çok sevindirici bir şey. Yani rahatlatıcı bir şey. Hani artık diyebilir ki oh karanlık günler bitti. Daha adaletli bir şekilde, kanunlar çerçevesinde özgür bir şekilde hareket edebileceğiz diye topluma bir yaşam gelecektir. Bu da çok normal bir şey. Şimdi biraz önce söylediğim çok önemli bir konu. Bu herkese uygulanmalı. Yani iktidar sahibi değil. Çünkü zaten masum insanın kayırmaya ihtiyacı olmaz. Yani siz suçsuzsanız, yani suç işlemeyerek yaşıyorsanız, zaten vicdanınıza göre hareket ediyorsanız, zaten herkesin ilkine, hayatına saygı gösteriyorsanız, zaten niye korkasınız ki? Yani, ya da yargılanmaktan, ya da yargının adaletli bir şekilde tecelli etmesine. Kim kayırılmak ister, kim kurulup kullanmak ister o anlamda? Bir suçu var yani hani gayri hukuki bir şekilde kurulup kullanmakla bahsediyor. Yoksa bazı masum insan zaten ister ki her şey adil olsun, hak yerine olsun. Herkes vicdanında adil bir şekilde yargılansın. Sen zaten kendi durumunda zaten mutlu olacaktır, rahat olacaktır. Onun için hakikaten bizim hukuklar bunu tesis etmek için uğraşmamız çok önemli. Bununla önünde olan engelleri kaldırmasında hem yargıya şansı mevcut, hem devlete, hükümete ciddi anlamda ben destek verilmesini bekliyorum. Yani bütün vatandaşların, herkesin biraz o eski zamanları şöyle ara ara aklından geçirip, yani bugünlerin kıymetini bilip çok daha iyi olması için gerekli çabayı göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
Çok yardımcı bir doğru tespit yaptı zaten. Şimdi basının önemli bir ödevi var, bir görevi var. Hani basın kanunu ve anayasamızı düzenlemişinden kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Yani kamuoyu basın tarafından yanlış bilgilendirilerek, insanlığa karşı kışkırtılarak bir farklı bir mecrada yol alabiliyor. Eğer o insanlar mesela kendi görüşüne zıtlı insanlarsa veya daha kendince şey yapmadığı insanlarsa tam tersi yayınlar yapılarak hakimlerimizin, savcılarımızın zihinlerini farklı soru işaretleri uyandırılmaya çalışılıyor. Özellikle 98 ile 2003 yılları arasında bu çok şiddetli bir şekilde yapılıyor.
28 Şubat
süreci. Yani buradan savcılarımıza bir çağrı yollamayız. O da dönemde insanlar aleyhine açılan davaların mercek altına alınması lazım. Bu davalar hangi sahiplerle açıldı, hangi sebeplerle açıldı? Bu insanların kabahatin elinde böyle bir davanın sanığı konumuna geldi. Bunun gerçekten çok ciddi biçimde araştırılması lazım. Yani 3 tane insan bir yere gelmiş, onlara çok acayip bir damla vurup kamuoyunda suçlu konumuna getiriyorlar. Yani malzemesini de kendi koyuyor, ateşini de kendi açıyor, yargılamasını da kendi yapıyor. Kendi doğrultusuna karar veriyor. Yani gerçekten bu çok önemli. Yani bu dönem mercek altına alınması lazım. 28 Şubat'taki o açıdan, insanlar aleyhine açıdan davaların, yani savcılarımıza gerçekten bundan şey yapalım, bir çağrı yapalım. Mercek altına alınması lazım. Yani insanlar senelerce yargılandı, davaları soğuldular, haklarında, basında günlerce, aylarca, haftalarca yayınlar yapıldı. Aile düzenleri, arkadaş düzenleri, iş yaşamları yani komple sarsıldı resmen yani. Bir gün gittiler insanlar, böyle farklı gözlerle bakılmaya başlandı insanlara. Acaba sen ne yaptın ki? Nedir ki? Yani o insan tamam suçlu kendi içinde de o insanın kafasında bulandırıldı insanların zihinleri yani.
Aynı zamanda o dönemin mağdurları, yani kendisine karşı suç işleyen insanlar, temel hakkı özlükleri ısınan insanlar, bir mekanları sanırım sandalyesinde buldular.
Evet.
Özellikle bu suç işini vidalara baktığımız zaman, yani en temel hakkı, sonra bakıyorsunuz, ceza kanunumuzun en ağır maddesinden yargılanan eski müşkülükten yargılanan insanlar haline gidiyorlar diye çektiksiniz, geliyorsunuz. Şöyle anlasal düzeni değiştirme. İdam cezası katıyor ki idamla. Yani görülebilir yani rastlanabilir bir şey değil. Türkiye'nin ne yaşadı?
Onlarda bir de şöyle o zaman inancımız hatırlıyoruz. İnsanlar kendi okumadıkları sözlü ifadelerini gazete sayfalarında buluyorlar. Yani içeriyle. Yani hani sonuçta hiç okutulmaya bir şekilde bir ifade yazılmış, birisinin adına altına imza attırılmış. Ve bu daha yani mahkemelere hiçbir yere intikal etmeden basıldı. Şimdi böyle bir şekilde o toplum sana doğru bilgi sahibi olmuyor. Kamuoyu oluşmuş oluyor bu ya. Yani kamuoyu zaten süre olarak oluşturulan bir şey. Sonra da mahkeme diyebiliyor ki kamuoyu baskısından dolayı tutukluyoruz biz. Kamuoyu baskısını meydana getiren kim? Şimdi yani bu nasıl bir şeydir yani? O zaman siz ortada hiçbir delil yokken, suça ait somut hiçbir şey bulunmamışken alıp insanları aylarca açısını tutabiliyorsunuz. Yani böyle bir ülkede insanlar nasıl kendini beğenmesini değişen mümkün değil.
Evet.
Ama bunları bildiğiniz gibi gittikçe oluyor. Mesela ben o dönemde çok net hatırlıyorum. Yani isimler değil, biz bir gazeteciyle sohbet ediyorum. Yani hakikaten buna çok asılsız haberler yapılıyor. Yani bu nasıl oluyor? Yani nasıl böyle bir şey yapıp da rahat sonra bu yapabilirsiniz? Yani bilmem yani zorlu bir şey bittiğine hakkında atış serbest. Yani bunu bittiğiniz zaman biz de toplamını söylüyoruz. Biz gidiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu nasıl hakikaten insan kendi vicdanına sığdırabilir? Yani demokrasi anlayışına sığdırabilir, hukuk anlayışına sığdırabilir. Yani yarın bir gün bu senin işte başına gelmez mi diyoruz? Yani şimdi ne oldu? Hani tabii ki biz onu isteriz ki hiç kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Ama sonuçta işte bir takım şartlar daha farklı bir boyuta gelip de daha düzgün yargılamalar yapılmaya başladıktan sonra herkes bunun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu fark etmiş oldu.
Evet.
Bundan sonra sizin de dediğiniz gibi temelli bundan sonra kimsenin başına böyle şeyler gelmemesi. Yani herkesin hukuk çerçevesinde en adil şekilde yargılanması.
Bir de deminden burada çok önemli konuya temas etti. Yargıyı etkileme konusu. Yargıyı etkileme konusu gerçekten Türkiye'de önemli bir mesela basının yaptığı yani genel olarak davaları görülüyor. Ama şimdi bunu yapılırken ikisi arasındaki ayrımı da çok ince bir şekilde ayırmak gerekiyor. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun iki tane maddesi var. Biri 277. maddesi, biri 288. maddesi. Bu maddelerde yargı görevini yapan etkilemek ve hani onlara karşı baskı suçları düzenlenmiş. Şimdi birinin düzenlenme amacı çok makul ama birinin düzenlenme amacı biraz enteresan. Çünkü 288. maddesi özellikle teşebbüsten bahsediyor. Şimdi bir şeyin aslı suçluysa, daha önceki programlarında da söylemiştik, teşebbüsü suç olmaz. Adam öldürmek ceza kanunu suçtur. Adam öldürmeye teşebbüs etmek de suçtur. Şimdi yargı görevini yapan etkileme suç değil. Ama ona teşebbüs etme suç. Ve bu böyle tam bir olarak tanımlanmamış bir şey.
Ya, aslında bir felsefesine çok uygun bir şey değil yani.
Yani biraz suç olmuyor. Teşebbüs edersen.
Teşebbüs edersen suç. Şimdi ceza kanunlarının düzenlenmiş anında belirlilik ilkesi esas.
Şimdi anayasa değiştirme
teşebbüs
ama evet, orada zaten bir felsefesin var. Ama bir şey değil.
Ceza kanunlarının genel düzenlenmiş anında belirlilik ilkesi esastır. Belirlilik ilkesi gelince suçun tam olarak tanımlanması gerekiyor. Yani manevi unsuru, maddi unsuru ya bunların çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Açık bir şekilde herkesin böyle bakışta anlayacağı bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi yargı görevini etkilemeye teşebbüs verilmek. Yani bu çok böyle komik bir yorum yani açıkçası. Yani her türlü şeyi yargı görevini etkilemeye teşebbüs olarak değerlendirebiliriz. Ben her türlü şey çıkıyorum. Sen şu anda yargı görevini yapmana etkileme teşebbüs ettin. Veya basında bir konuyla ilgili bir ilan yayınlarsınız. Sırf hani o konudaki dezavantajdan sonra gidermişsin, yanlış bir düzenlemeye gidermişsin. Onu da yargı görevini yapan etkilerine teşebbüsler değerlendirsiniz. Ve insanları sanık sandalyesine tutursunuz. Bu çok tehlikeli. O yüzden acil bir hareketle 288. maddenin mutlak ve mutlak bir surette değiştirilmesi ve tazminata tabi tutulması gerekiyor. Yoksa Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şu anda zaten görüşülüyor bu. 288. maddeyle ilgili mahkumiyetler görmeye başlayacak ve sürekli tazminat ödemeye başlayacak ülkenin vatandaşımızı.
Bu da şimdi yani şu an yapmak olan yani o sınavı yetesi demezseniz yani yapmak olan soruşturmalar, yargılamalar var.
Evet.
Yani bunlar da kolay yargılamalar değil. Yani hatta baktığımız zaman Türkiye'nin geçmişinde bu kadar geniş kapsamda dosya kapsamı böyle sonuçlar olarak böyle büyük yargılamaları şey yapamıyoruz. Evet. Yani bunun arkasında çok ciddi toplum desteği var. Ama siz bu tür maddeleri yanlış uygularsanız ve işte özellikle bu kadar orta çıkması için yayınlar yapan ve çok ciddi riskleri de almış olan şeyler var. Gazeteciler var. Gerçekten takdir edecek bir şey yapıyorlar. Baktığınız zaman da şahsi bir şeyleri olmadığında bir şey yapıyorsunuz. Takdir ediyorsunuz, görüyorsunuz. Ama onlar karşısında açılan bir tarafa daha var. Yani bu da çok ciddi bir şey. 288. maddeler açılan
karar var. Şahmet Ayar bunu mağdurdu mesela.
Evet.
Bunun hepsini adama kalkmak arasında.
Yani.
Belki hani şu anda milletvekili olmasa hapis tepkili. Karşı karşıya
kalır. Yani bu ciddi bir yolda, ciddi bir tehlike. FIFA sakın salonu yedene karıştırmamak lazım. Onun için ayrıca da insanlığını yapmakta fayda var. Ama dengeleri tabii ki yapmak lazım. Topluluklar dengeleri, sosyal dengeleri falan da koymak lazım. Hepimizin ortak noktası. Yani insanların düşünceleri, görüşleri farklı olabilir ama adaletin hakemliğine herkesin ihtiyacı var. Adaletin bu konumundan uzak bir yere şey yapmak lazım. Yani, ucundan oraya buraya çekmemek lazım. Herkesin bir şekilde hukuka ihtiyacı var. Bunun başka bir yolu yok. Yani aynı toplumda yaşayacaksak, barış içinde yaşamak istiyorsak bunun başka bir yolu yok. Herhalde bazı şeyleri de biz anayasayla çekebiliriz. Yürüyüşten kendini anayasa değişikliğe başarabileceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir işte ortak kanalımız toplumsal daha doğrusu zihinsel dönüşüm de gerçekten önemli. Yani birbirine güvenip, yani bazen öyle bir konuda değil ki insanlar tam bir kanalın içine yiyebiliyorlar. Herkes birbirinden şüpheleniyor vesaire. Bu yaşamında bir durum değil. Yani sonra açtığımız zaman veya başka bir yere gittiğimiz zaman başka insanlardan da emin olabilmek, insanlara güvenilmek, sizin gibi düşünmeseyle bu ortak üzerinde, ortak paydaları her zaman bunu bilmek lazım. Başka bir değişim var.
Yok, kesinlikle çok haklısınız. Zaten o zihinsel değişim şöyle çok önemli. Zaten hani toplumun her kesiminde ve her konuda insanların birbirini görüşlerine, yaşam tarzlarına, kendisine farklı olan ailelerine ve tavırlarına saygı duymayı bilirse zaten o zaman hani bu hukuka da otomatikman yansıyacak bir şey. Yani mesela başörtüsü diyorsunuz. Başı açık bir insan, başörtülü bir insana gayet anlayışla, sevgiyle bakacak. Başörtülü insanla açık bir bağına, aynı hoşgörüyle ve sempatiyle bakacak. O onun fikridir, onun yaşam tarzıdır diyecek. Şimdi böyle olduğu zaman zaten ne onun mağdur olmasını ister ne onun mağdur. Yani bir kere toplumun her alanında o sevgi, şefkat, anlayış hakim olursa zaten o zaman hiç kimse kendisi gibi düşünmüyor diye birisinin mahkum olmasını, ceza çekmesini, sıkıntıya girmesini zaten istemez. Yani hep bu adil olmayan yargılamalardaki temel dayanakta kendisine göre zaten birisini suçlu ilan ediyor. Ondan sonra da onu bir şekilde etkisiz hale getirmek istiyor. Kendisine sosyal belki çok haklı diyor ki ben işte tehlike bir şey için. Onun tehlike olarak gördüğü onun fikri yaşam tarzı sadece onun uyumlu. Aslında şimdi tehlikeli tarafı yok. Yani işte kapalı birisi, başı açık birisini kendisi için büyük tehlike olarak görebilir toplum için. Dejenere edecek toplum için. Ahlakın bir tehlike çok yanlış. Tertemiz, kırıl kırıl bir insandır o yani. Onun içini, kalbini bilemezsiniz mi dışından baktığınız zaman. Öbür tarafta işte açık bir insanla kapalı bir insan eyvah işte bizi geriye götürecek. İşte bağlarızı tanıtıyor. Ama mesela öyle kendi inancı öyle olduğu için öyle bir yaşam tarzı seçmiş. Hiç o anlama gelmez. Halbuki oturup dediğimiz gibi ortak bir noktada iki cümle sohbet etse. Yani ben zaten bunları çok sevecekler. Çünkü dost arkadaş yarın olacak.
Böyle onun aslında görüyorsun.
Oluyor da.
Ben mesela bile bir görüşme yaptı. Ben bizim bu avukat camiasına manada böyle kadar gösterebilirim. Onu farklı siyasi görüşmeler nasip olan arkadaşlarla falan. Bazen böyle şahsi sohbetlerimiz falan oluyor. Bakıyorsunuz, ortak payları buluyorsunuz, ortak konuları buluyorsunuz, gayet rahat anlaşıyorsunuz falan. Ama insanlar kamu alanına çıktığı zaman, herkesin orada bir grup aidiyeti var. Afrika dünya tehlikesi var, ya işte sen ne söylüyorsun vesaire falan diye eski bir takım kronikleşmiş yapılar var. Oranın bir takım artıları, eksileri, kabulleri var. O kabullerden kolay kolay insanlar şey yapamıyorlar, vazgeçemiyorlar. Bunlar da insanlar etki altında tutuyor. Bakıyorsunuz sizin de
yani
söylemiyorsunuz bile. Ama toplum bunları bence aşacak. Yani bütün şeylerden korkmayan, çekinmeyen insanlar, her zaman doğruları savunan insanlar, o istiklilik aidiyetleri kalıplaşmış. Yani dışarı, çünkü bizi geçtiğimiz yıllarda baktığımız zaman hep bir şekilde çeşitli kamplara şey yaparak, denerek, daha önce sağ sonra sayısı var, 12 yılın öncesinde yaşamalar, yani işte aynı silahda sağlandı, sağcı oluyor, ondan sonra solcu oluyor. Sonra insanlar birbirinden ayrıca konuma geliyorlar. O sonra bir bakıyorsunuz bir yılda, ya böyle bir şey yok, gerçekliği oturur bir şey yok. Birileri bir şekilde, işte biraz önce bahsettiğimiz medya, bunun dışında başka şeyler, medya, işte benim işlerim bir takım şeyler, teşkilatlar, alakalı toplumu, insanları bundan ayrıştırmış, ötekileştirmiş. Sen başkasına başka olacağı bir zaman sana yaşam hakkı yok, tamam, tezat falan vesaire. Bir parama yaşayan hali, o sana bakıyorsun ki, yani bir adamın olur gibi, farklı bir dünya, yani toplumun bu tür şeyleri tekrar yaşamaması, yanık olması lazım. Biraz işte katılımcı demokrasi dediğimiz, yani işte o veriyorsun. Ya o yeter ki de sizin toplumuz elinden olsun. Diğer kanallarda, yani işte sosyal medya dediğimiz bir şey var. İnsanlar bir şey olduğu zaman anında tepkisini koyabiliyor. Yani bunlar da gerçekten önemli. Mesela da toplumun
iyiye doğru gidiyor. İyiye doğru gidiyor.
İyiye doğru gidiyor.
Ödediğiniz de çok önemli. Yani bunlar sürüye oluşturulan şeyler olduğu çok belli. Çünkü doğalında yoktur öyle bir şey. Ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğumuz dönemde biz okulları ama kapalı kararlarla vardı. Açık kararlarla, kapalılarla hazırlık vardı ama hani hiçbir zaman öyle bir problem yoktu. Zaten o zaman tanrısal
olarak bir sıkıntı olduğunu
hatırlıyorum. Her zaman öyle tatlılar görüyoruz. Yani başı örtülü bir öğrenci, yanında yine tek bir başka bir öğrenci oturmuş. Birbirine not alıyor, veriyor veya beraber yarım saat sonra sınava girecek, ders çalışıyor. O ona bir şey soruyor, ona bir şey anlatıyor. Kimsenin de böyle bir problemi yoktu. O onun düşüncesi, yaşam tarzı. O da onun için niye bakıyordu bu kadar? Ve sonradan çıktı zaten işte. Yani onun için de dediğim gibi, suni çıkartılmış bir şey olduğu için biz sadece böyle şuurlu, akıllı, vicdanlı bakıp, işin özünü iyi kavrayıp, ona göre değerlendirme yaparsa toplum zaten o balonu örtüp diye patlayıp yok olup yürüyecek bir şey olmuş yani.
Şey, bir konu bir tepki tepki bir sorun var. Şimdi yerel mahkemelerin yaraktan kararlarından toplanması gibi bir
evet.
Konusunda bir konu biraz açmamız gerekiyor burada.
Evet.
Şimdi yargıtayım. Genel itibariyle Türkiye'de iki ayaklı bir sistem geçermiş şu anda. Aslında üçüncü bir ayakta ayakken de sizin programın başında arz ettiğiniz gibi istinaf mahkemeleri aldığında da maalesef 8 senedir hala yuvarlanmış. Şu anda mevcut sistemde yerel mahkemeler var. Ve yargıtayımız var. İki ayaklı bir sistemimiz var şu anda. Yerel mahkemeden bir dosya gittiği zaman herhangi bir taraf temizde giriyor. Davacı davalı, dava sorumluluğunda. Ceza davası olduğu zaman mağdur, yani katılan veya sanık iki tarafta temin edebiliyor ve dosyalar yargıtaya gidiyor. Yargıtaya gittiğinde yargıda herhangi bir karar geldiğinde yerel mahkemelerin çok ağır bir şekilde etkilenmesi söz konusu oluyor. Yani yargıta ne demişse biz onu yaparız. Mantığı hakim biraz. Şimdi bir hakimin bir olaya bakış açısı böyle olmamamız bir şekilde. Yani eğer dosyada yeterli bölüm varsa ve delil durumu kendisinin fikrinin doğru olduğuna kanaat getirtiyorsa fikrine inanmalı, kararına inanmalı ve onun arkasında durmalı. Ceza mahkemesi kanunumuzda yine Cumhur'da bir direnme müessesesi var. Yani direnme müessesesinin düzenlemiş amacı bu zaten. Yani yerel mahkeme hakimine sen hakimsin, Türk milleti adına karar veriyorsun herhangi bir dosyada. Dolayısıyla biz sana hani kararın arkasında durman için de yasal olanak sağlıyoruz diyor. Şimdi böyle bir olanak varken bir hakimin kendi kararının arkasında durmaması adalet açısından çok zararlı bir şey. Yani yardım eden insanlar düşünmeyin. Kendi dosyada mesela beraat durumda, beraat kararından mısınız? Dosya yargıtaya gitmiş, yargıtay bulunmuş. Çeşitli gerekçelerle olabilir. Önceden çok acayip gerekçelerle bulunmalar oluyordu mesela yargıtayda. Siyasi bir atmosfer var mesela belli dairelerde. Basınlı formüllerde çıkıyor zaten bunlar. Özet olarak. O siyasi atmosferde çok acayip kararlar çıkabiliyordu. Düşünün yani. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız 97 yılında Silivri'de okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına giren bir şiirden ötürü hapis cezası aldı ülkede yani. Ve onun yargıtan bir dairesi yaptı yani. Düşünün, olandı yani o. Yani bu kadar sadece zahmet yaptı kendisi yani. Bu işin Nihat Mavi'dir Sayın Başbakanımız yani.
Mesela Nihat'ın kaynaklığı da bir konusundan bahsediyorsun.
Evet.
Esasen hakimler başarı yanlış bir aldılar. Tutma da yaygın bir şey. Mahalli mahkemeler, Akdeniz'e mahkemeleri, diğerleri üst derece mahkemeleri sanki arada bir hiyerarşik yapı varmış gibi. Hani bu hiyerarşik yapı hakim hakimdir.
Evet.
Yani hakimden aslında birbirine eşittir.
Evet.
Sadece yargı tavuğu, Danıştay'daki hakimler bir denetim yaparlar, bir süzgeç görevi görürler. Onun da zaten yapılması gereken yerindeki denetimi değil, direkt denetimidir.
Evet.
Yani deliller yerinde takdir edilmiş edilmiş aslında bir şey değil de deliller tekrar gözden geçirmek vesaire filan. Ama eski HSYK yapısından dolayı hakimler ister istemez bilebiliyorsunuz sizin ağabeyleri filan da işte karar bulunduğu zaman olumsuz ediliyor. Bir şekilde onlar da Yargıtay'ı veya Danıştay'ı hedefliyor. Böyle olunca yani üst hakim olan, kararları bozulmayan
hakimler yükseliyorlar.
Şimdi artık bunun değişmesi gerekir. Ben değişeceğini de artık yavaş yavaş şey yapıyorum, inanıyorum. Tabii Yargıtay'da çok ciddi bir dosya yorumu var. Yani bugün ceza dairelerinin önünde 900 bin civarında, yani 80'lerden hukuk dairelerinde de 200 bin civarında dosya var.
Evet.
Yani hiç ceza dairelerine yeni bir dosya gitmese dahi 3-4 sene içinde ancak altından kalkabilecekler. Hatta son zamanlarda şöyle bir şey önermesin, bizim avukatlar arasındaki mail gruplarında tartışmalar konuşulmaya başlandı. Çok kısa sürede hep orana olay gelmeye başladı.
Evet, çok tehlikeli bir şey.
Evet, bu da çok sıkıntılı. Ya bir şey var, nasıl olsa malumatlığına hakimleri karar vermiştir.
Evet,
doğru karar vermiştir. Onun bir tasdik karar yolu da açıktır. Gerçi bazı kararlara karşı açık değil.
Evet.
Eğer haklı olduğunu düşünüyorsa vatandaş zaten oraya gidecektir. Onun için takas gibi, eminim, gönderim falan gibi. Çünkü bunun altından kalkamıyoruz. Böyle çok ciddi bir yerim var. Dosya başına düşen dakika varla bile şey yapılamıyor. Yani hakim sayısını düşünecek. Çünkü artık yaptık. Falan, bir takım müdahaleler
kurulduğu.
Aynı sıkıntı. Orada söz konusu. Ama işte bunun altından kalkmak çok kolay bir şey değil. Yani yakın zamana kadar biliyorsunuz, yani eski HSYK'da avukatların kesinlikle hakim olmasına izin vermiyor. Yani mevzat olarak vardı. Ama bir prensip kararı aldıklarını biz şey yapıyorduk, biliyorduk. Kesinlikle bir avukatın bile hakim olmasına izin vermiyor diye. Şimdi hem avukatlar olan hem de işte hakim ısrarları falan gerekiyor. Ama insanların tabii geçtiğinde süreci de önemli.
Evet.
Yani bunlar da çok kolay şeyler değil. Yoksa ne yaparsın hukukluyorsunlar, yani her hakim yaparsanız ama ondan sonra da kararların bunun çok olumsuz şekilde yansıdığını görürsünüz. O kadar dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi. Ama artık hakimler bilince, sizin başta söylediğiniz mevzuya gelecek olursak, şeyi düşünmemeli. Yani Yargıtay'dan acaba kararın onaylanacak mı? Yoksa okulacak mı vesaire filan diye çok fazla düşünmeden sadece dosyaya yoğunlaşarak adaletli karar vermenin peşinde olmalı.
Evet.
Adalet mekanizması yoksa başka türlü yorumlayamaz. Çünkü dosya yoğunluğu gittikçe artıyor. Yani bu kadar tehlikeli insanlar filan oluyor ama ne yazık ki bizde bizim kalim toplumun içeriğine baktığımız zaman ihtilafları halledecek başka şeyler var, mekanizmalar vardı. Şimdi işte aradığı üstüne vesaire falan tartışılan yerler de var. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ama mesela hala bizim kapalı çarşıda devam ediyor. Mesela akşam yemeği var. Eski şeylerde esnaf teşkilatları vesaire falan. Bu çarşıda çözüyorlar. Yani arası meseleler vesaire. Bunlar yargıya gitmeden kendinin kendi hallettiği çözdüğü problemlerdi. Şimdi bu tür mekanizmaların toplum tarafından esasen şey yapılması lazım. Yani sadece bir adaleti, yani hukuku, hakimlerden, savcılardan, avukatlardan, mahkemelerden uğraşsak iş içinden çıkamayız. Yani bakıyorsunuz icra katkısı sayısına, herkes neredeyse bir günlüğünde alacaktı borçluğu. Dava sayısına bakıyorsunuz, herkes neredeyse davacı davalı. Bu iyi bir gidiş değil. Yani devlet bu ne yapabilir? Benim şeyden sonra tıkanacaktır. Yani ihtilafları azaltıcı bir şey söylememiz lazım. Bazen işte biliyorsunuz bu işte karşılıksız suç şeyleri vesaire. Bunun dışında aslında suç olmaması bir ortam. Bir sürü şey suç haline getirilmiş. Savcılar bakıyorsunuz, ya ben bir davayı açayım da, altın düşünsün. Yani açma davayı. Yani
bir gün yeri de var açın.
Ondan sonra bakıyorsunuz, şeyler, yani beraat neticelenen, yani her iddianamede, yani 100 iddianameden 66'sı, 67'si hakkında, yani %67 falan gibi inanış yönünde olmayan bir şey beraat zorunda var.
Evet.
Ve şeye bakıyorsunuz, hapishanelere bakıyorsunuz, tutukluların sayısı mahkumlardan çok daha fazla. Yani hemen hemen 65-70'e %30 falan gibi.
Siz yazdığınızı.
Yani şimdi bu yani sınırlı bir durum değil. Yani bir yana tıkanan daha sürdürülebilir bir sistemi düzene geçmesi gerekiyor.
Biraz önce yapıldığında çok önemli konuya temas ettiğinizde şimdi yerindelik yönetimi ve hukuki denetimden bahsetti. Şimdi yerindelik denetimi bir mahkemenin yani bir yargıtayın yapması gereken bir durum değil. Çünkü bilimlerle birebir temas eden genel mahkemelerdir. Yani alt dereceli mahkemelerdir. Tanığı onlar dinler. Bir delili o cendeler. Bir mesela keşfi o gider. Yani olaya birebir bizzat hakim olan yerel mahkemelerdir. Dolayısıyla dosyanın hakimi aslında yerel mahkemelerdir yani. Yargıtayın buradaki fonksiyonu, hukuki denetim olması gerekirken biz de maalesef yerindelik denetimi yapılarak o yerel mahkemeye, Yargıtay daireleri verecekleri kararı hazır paket haline gönderiyorlar. Diyor ki,
kapıdan yardımını yapıyorlar.
Kesin yardımını yapıyor aslında yani.
Yani bunu yapmaya vakti olmadığını da kendilerini yapmamış müsaade eder.
Evet. Yani böyle çok acayip bir durum var yani burada. O durumdan da etkileniyor. Yani biz hakimimizde buradan acayip yok. Hiçbir şey gibi korkmasından, etkilenmesinden direnmediği bir meclisi var. Ceza Genel Kurulu var. Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Dairelerine, hukuk genel kurulu aynı şekilde. Bozma oranları da çok yüksek. Yani orada çok fazla hakim katılımı oluyor. Bu tür küçük hesaplar olmuyor genelde daire, genel kurullarda. O ufak dosya yani farklı bakış açıları olmuyor dairelerde olduğu gibi. Genel kurulda çok fazla katılımı olduğu için.
İnsanlar çok
daha fazla oluyor yani. Çok olmasınlar. Ve Ceza Genel Kurulu da hukuk genel kurulu bir dosyayı ona da yani İlk derece mahkemesi hakimliğinin verdiği karara tasdik ettiğinde oradan alacakları puan dairenin bozma puanından çok daha fazla. Dolayısıyla onların hani mesleki ilerleyiş açısından da çok daha iyi bir şey değil.
Yani zaten şey değil mi? Her konuda yani bir olaya kendi zakında bakmak hızlı ve doğru karar vermek için çok önemli bir şey. Zaten bir iş yükünün hafiflemesini de sağlayacak bir şey bu. Yani onu da bunu da Yargıtay'dan yarar mı? Veya işte basın bunu nasıl karşılar veya işte benim siyasi görüşüme ters mi, uygun mu gibi hukukun tamamıyla dışındaki bir takım şeyleri için içine sokmak ya da kafa karışıklığı meydana getirip bu işin uzamasına ve sonuçta da doğru karar verememeye sebep olacağını soktu. Halbuki sadece bölümlere, yargılanan konuya odaklanmış olsa zaten çok daha hızlı karar verir. Yani bak, daha fazla çok açık görünüyor. Bir şeyin, yani bir suçun açık görünüyor varsa zaten bunu herkes görür bakıyor. Önünde zaten kanunda yeri belli. Yani hızlıca o yönde de karar veriyor. Bu yoksa da zaten masumiyeti bir esas olur. Yani zaten bu tip işler işi çok uzatıyor karıştırıyor. Yani mesela bir önünde söylediğim şey çok önemli. Şimdi Yargıtay hazır bir karar sunuyor.
Tabii yok. Ben bunu yaz gönder diyor.
Yani bunu zaten hani alt mahkemenin kendi şeyine sindirememesi lazım. Yıllarca süren bir yerim, yani yıllarca süren bir dava, onlarca dinlenmiş. Tanık, işte suçlusu, şikayetçisi, dinlenmesi, deminler, bunun sonucunda verilen karar, yarım saatlik, bir saatlik bir incelemeyle, sen bunu bilememişsin, al bu şekilde karar ver. Böyle bir şeyle sağlık bekleyebilirsiniz.
Kesinlikle mutlu
olur. Yani öyle bir vakit yok. Yani inceleyecek, değerlendirecek. Yani bunu hukuki bir takım yerleriyle üstünü de üstünü de tabii ki yorum yapılabilir ve bunlar doğru da olabilir.
Evet.
Ama işin hazine yönelik bilgi edilecek bir vakit yokken ona nasıl zaten bir sağlık karar bekleyebilirsiniz?
Evet. Yani tamam şey yani üstünü bir takım şeyler yerine yönetilmiş bir şey yok. Bir hukuki bir şey yok. Sözleşten geçirecek.
Ondan sonra bölümleri yapması gereken.
Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Ben çok önemli bir konuya temas etmez. Yargının hızlı olması gerçekten esastır.
Evet.
Şimdi yargı hızlı, adil ve etkin olacak. Üç tane ana başlık altında. Ama hızlandırılmış yargı olmayacak.
Evet.
Yani biz yargıyı hızlandıracağız diye dosyaları incelemezsek, dosyaların içeriğine vakıf olmazsak ve bakmazsak adaletsiz bir sistem üretmiş oluruz yani. Ve insanlar mağdur olurlar. Ve bu mağduriyet bizim devletimizi de Erkun Sağlıklı Mahkemesi'nde maalesef tazminat olarak geri dönüyor. Prestij kaybı olarak geri dönüyor yani. Onun için hızlı yargıyla hızlandırılmış yargı arasında bir fark var. O farkın çok iyi belirtilmesi gerekiyor.
O kitabın da zaten makul.
Evet.
Makul yargılar, makul süre.
Evet.
Yani ne hızlandırılmış, ne yavaşlatılmış. Normal, bayan. Yani her şeyde zaten bu doğal yapabilmesi, doğal yaptırma, doğal yargılama. Yani her şey böyle aldığımız nefes gibi yani hukuk değeri olursa yani her şey yolunda gider.
Evet, vaktimizin sonuna geldik. Umut Bey çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Cemil Bey'e de çok çok teşekkürler ediyoruz. Tekrar başka bir adil yargı programında görüşmek üzere.